Ayrım 15, Başbakan, Eki A1, Arthur Hayley, sayfa 143. Annesinin kendi doğumundan önce Fransa'ya dönmüş olan bir Fransız ailesinin kızı olduğuna inanıyordu. Ailesiyle devam eden hiçbir ilişkisi olmadığını sadece tahmin edebiliyordu. Belki de bunun nedeni annesinin dediğine göre annesiyle Cibuti'de bir süre yaşadıktan sonra onu terk edip denize dönen babasıydı. Hikayesi esas olarak iki gün önce Dan Orliff'e anlattığının eşiydi. Alan gerekli yerlerde hatırlatmak için sorular sorup karışık gelen noktalarda açıklama isteyerek hikayeyi başından sonuna kadar dikkatle dinledi. Ama çoğunlukla Henry Duval'in yüzünü inceliyordu. Olayları anlatırken yerine göre sevincini veya üzüntüsünü açıkça yansıtan güven verici bir yüze sahipti. Çok kederli gözüktüğü anlar vardı ve genç kaçak annesinin ölümünü anlatırken gözleri yaşla doldu. Alan kendi kendine Duval mahkemeye tanık olarak çıksa ona inanacaklarını düşündü. Son olarak niçin burada yerleşmek istiyorsun diye sordu. Niçin Kanada sorusunun cevabının yapmacık olacağından emindi. Alan düşündü, belki de buranın fevkalade bir ülke olduğunu, bütün hayatı boyunca burada yaşamayı düşlediğini söyleyecekti. Henry Duval dikkatle düşündü, sonra cevap verdi. Bütün diğerleri hayır diyor. Kanada denediğim en son yer. Eğer burası olmazsa sanırım Henry Duval'in asla evi olmayacak. İyi dedi Alan, sanırım bu çok namuslu bir cevap. Hiç ummadığı bir şey duydu. Garip şekilde etkilenmişti. Buraya eleştirmek için gerekirse başaracağını hiç ümit etmediği halde hukuki işlemlere geçmek için gelmişti. Ama şimdi daha fazlasını istiyordu. Henry Duval için olumlu bir şeyler yapmak, onu gemiden uzaklaştırmak, ona yeni bir hayat kurması için şimdiye kadar tanınmayan fırsatı vermek istiyordu. Ama bu olabilir miydi? Muhaciret kanununun bir yerinde herhangi bir şekilde bu adama Kanada'ya yerleşme hakkını tanıyacak bir kaçamak var mıydı? Belki de vardı. Eğer varsa bunu bulmak için hiç zaman kaybetmemesi gerekiyordu. Konuşmanın sonuna doğru Kaptan Yağbek birkaç kere içeriye girip çıkmıştı. Tekrar kameraya döndüğünde Alan sordu. Geminiz Vancouver'da ne kadar kalacak? 5 gün kalması gerekiyordu. Ne yazık ki makinelerin onarılması gerektiğinden 2, belki de 3 hafta kalmak zorunda. Alan başını salladı. 2 veya 3 hafta az olmakla birlikte 5 günden çok daha iyiydi. Eğer Duval'i savunacaksam dedi, ondan vekaletname almalıyım. Öyleyse gerekli olanı siz yazacaksınız dedi Kaptan Yağbek. Duval adından başka şey yazamaz. Alan cebinden defterini çıkarıp bir an düşündükten sonra yazdı. Ben Henry Duval. Şu anda Vancouver şehrinde La Pointe Pierre'de demirli Westerwick gemisinde alıkonuyorum. Bu vesileyle giriş limanından karaya çıkma izni almak için başvuruyor ve bu istekle bütün konularda çalışabilmesi için Lewis ve Maitland firmasından Alan Maitland'ı vekil olarak görevlendiriyorum. Alan yazdıklarını yüksek sesle okurken kaptan dikkatle dinledi, sonra başını salladı. Çok iyi dedi Duval'e. Eğer Mr. Maitland'ın yardım etmesini istiyorsan yazdıklarının altına imzanı atmalısın. Kaptanın verdiği kalemi kullanan Henry Duval yavaşça ve acemice titrek çocuk yazısıyla defter sayfasını imzaladı. Alan sabırsızlıkla onu seyretti. Artık tek düşüncesi gemiden bir an önce uzaklaşıp kafasında az önce beliren fikri incelemekti. İçindeki heyecanın gitgide kabardığını hissediyordu. Tabii bu fikir çok uzaktan bir hedefe ateş etmek gibi bir şeydi. Ama bu öyle bir atıştı ki belki gerçekten hedefi bulabilirdi. 7. Bölüm Harvey Warrender. Kısa Noel tatili sanki hiç var olmamış gibi çabucak geçti. Noel günü Havdanlar erkenden ayine gittiler ve eve döndükten sonra öğle yemeğine kadar aralarında sadece birkaç aile dostunun bulunduğu çoğunluk resmi ziyaretçileri kabul ettiler. Öğleden sonra Lexington'lar geldi. Başbakanla Arthur Lexington 2 saat bir odaya kapatıp Washington görüşmesi hakkında kararlar aldılar. Daha sonra Margaret ve James Howden Londra'da Noel'i birlikte geçiren kızları, damatları ve torunlarıyla konuştular. Herkesin birbiriyle konuşması çok uzun sürmüştü. Bir ara saatine bakan James Howden faturayı kendisinin değil de zengin bir sanayici olan damadının ödeyeceğine sevindi. Howden'lar baş başa akşam yemeğini yedikten sonra Margaret televizyondaki filmi seyrederken başbakan yalnız başına odasında çalıştı. Televizyonda James Hilton'ın içli hafif romanı Elveda Mr. Chips'in filmi gösteriliyordu. Margaret bu filmi 1930'larda kocasıyla birlikte gördüğü zamanı hasretle andı. Ama yazarı ve o zamanki filmin baş oyuncusu Robert Donat öleli çok olmuştu. Howden'lar da sinemaya artık gitmiyorlardı. 11.30'da kocasına iyi akşamlar dileyen Margaret yatak odasına çekildi. James Howden ise saat 1'e kadar çalışmaya devam etti. Millie Friedman'ın Noel günü daha kolay ama aynı zamanda daha az ilgi çekici geçmişti. Geç vakit uyanıp biraz kararsızlıktan sonra kiliseye gitmiş ama aile kalmamıştı. Öğleden sonra evlenip Ottawa'ya yerleşmiş olan Toronto'dan eski bir kız arkadaşının Noel yemeği davetine gitmek için taksiye bindi. Evde bir süre sonra insanı bıktıran yığınla küçük çocuk vardı. Daha sonra konu kaçınılmaz bir şekilde çocuk bakımı, hizmetçi ve hayat pahalılığına dönünce hava daha da sıkıcı oldu. Millie bir kere daha önceleri olduğu gibi böyle mutlu aile tablolarını sevdiğini düşünse de kendini kandırmadığını fark etti. Rahat dairesini, bağımsızlığını, hoşlandığı işini ve sorumluluk duygusunu yeğe tutardı. Belki gitgide yaşlanıp tatsızlaşıyorum diye düşündü. Yine de ayrılma zamanı geldiğinde bu onun için bir kurtuluş oldu. Arkadaşının kocasının kendisini eve bırakırken başvurduğu yaklaşma numaralarına Millie sertçe karşı koydu. Bütün bir gün Brian Richardson'ı düşünmüş, ne yaptığını, telefon edip etmeyeceğini merak etmişti. Aramadığı zamanda hayal kırıklığı büyük olmuştu. Mantığı Billy'ye duygusal bir ilişkiden sakınması gerektiğini söylüyordu. Kendi kendine Richardson'ın evliliğini, ikisinin arasında devamlı bir ilişkinin imkansızlığını, incinmesinin çok kolay olduğunu hatırlattı. Ama hayal gözlerinin önünden gitmiyor, duyguları mantığını bastırıyor, yavaşça fısıldanan sözcükler kulağında uğulduyordu. ''Seni istiyorum Millie. Bunu başka nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum. Yalnız seni istiyorum.'' Ve sonra tatlı düşlere dalarken uyanan günden tek hatırladığı şey bu oldu. Brian Richardson Noel'i çalışarak geçirdi. Millie'nin dairesinden sabah erken ayrılmış, 4 saatlik bir uykudan sonra saatin ziliyle uyanmıştı. Eloise'in gece eve dönmediğini görmek onu şaşırtmamıştı. Kendine kahvaltı hazırladıktan sonra Sparks sokağındaki parti binasına gitmiş ve günün büyük bir bölümünü başbakanla kararlaştırdıkları kampanya planının ayrıntıları üzerinde çalışarak geçirmişti. Apartmanda yalnız kapıcıyla kendisi bulunduğundan çalışması hiç kesintiye uğramadı ve epeyce iş çıkardı. Hala boş olan dairesine de kendinden memnun olarak döndü. Daha önce 1-2 kere Millie'nin dün akşamki halinin aklına takılıp dikkatini dağıttığını fark etmek onu şaşırtmıştı. 2 kere ona telefon etmek istemiş ama gizli bir ihtar bunu yapmaktan alıkoymuştu onu. Ne de olsa bu ciddiye alınmaması gereken geçici bir serüvendi. Gece biraz okuduktan sonra erken yattı. Artık Noel bitmişti. 26 Aralık sabah 11'di. İkinci kısım. İstiyorsanız bu sabah Mr. Warrender'la konuşabilirsiniz dedi Millie Friedman. Yardımcısı gider gitmez Millie bir kahve tepsisiyle başbakanın ofisine girmişti. Ciddi hırslı başbakan yardımcısı Elliot Prowse adında kişisel serveti olan bir genç adamdı. Ve James Howden'ın diğer ziyaretçilerinden vakit bulup verdiği emirleri almak, bunların sonuçlarını bildirmek için sabahtan beri gelip gidiyordu. Millie bütün bu geliş gidişlerin Washington görüşmeleriyle yakından ilgili olduğundan haberliydi. ''Niçin Warrender'ı görmek isteyeyim?'' James Howden incelemekte olduğu masasına yığılmış, üstünde çok gizli yazılı, kıtalar arası savunmayla ilgili dosyaların birinden başını kaldırıp titizlenerek sordu. Askeri meseleler James Howden'ı hiçbir zaman çok ilgilendirmemişti. Şimdi bile yazılanları anlamak için dikkatini bir noktada toplaması gerekiyordu. Son zamanlarda bir aralık politikada en ilgilendiği konu olan sosyal yardım meselelerine artık eğilecek vakit bulamamak onu üzüyordu. Alüminyum cezvedeki kahveyi boşaltan Millie yumuşak bir sesle cevap verdi. Hatırladığıma göre Mr. Warren'ı tatilden bir gün önce aramış bulamamıştınız. Her zamanki gibi 4 kesme şeker ve bol krema kattığı kahve fincanını üstünde bir tabakta çikolatalı bisküvi bulunan başbakanın tepsisine dikkatle yerleştirdi. James Holden dosyayı bırakıp bir bisküvi aldı ve yemeye başladı hoşnutlukla. Bunlar geçen seferkilerden daha iyi dedi. Çikolatası daha çok. Millie gülümsedi. Eğer Holden bu kadar meşgul olmasaydı, bugün Millie'nin olağanüstü neşeli olduğunu ve çok şık mavi noktalı kahverengi tweed bir tayyörle açık mavi bluz giydiğini fark ederdi. ''Aramış olduğumu hatırlıyorum.'' dedi başbakan bir an durakladıktan sonra. ''Vancouver'da bir olay çıkmıştı.'' Umut'la ekledi. ''Belki şimdiye kadar halledilmiştir.'' ''Ne yazık ki halledilmedi.'' dedi Millie. ''Mr. Richardson bu sabah telefon edip not bıraktı. Defterini araştırdı. Bunun batıda çok önem kazandığını ve doğu gazetelerinin de ilgisini çekmeye başladığını size söylememi istedi.'' ''Tabii Brian Richardson'ın sıcak bir sesle özel olarak söylediklerini atladı.'' ''Millie sen harika bir insansın. Hep bunu düşündüm. Çok yakında yine görüşeceğiz.'' James Holden içini çekti. ''Sanırım Harvey Warren'la görüşmem daha iyi olacak. Onu bir yere sıkıştırıver, 10 dakika yeterlidir.'' ''Peki'' dedi Millie, ''bu sabah ayarlarım.'' Kahvesini yudumlayan Holden, ''Dışarıda önemli bir şeyler var mı?'' diye sordu. Millie başını salladı. ''Pek bekleyemeyecek durumda olanı yok. Birkaç acele işi Mr. Prowse'a havale ettim.'' ''İyi.'' Başbakan hoşnut bir tavırla onayladı. ''Şu önümüzdeki birkaç hafta bunu elinden geldiği kadar sık yapmaya çalış.'' Cinsel istek çoktan yok olduğu halde bazen şimdi bile Millie'ye karşı bir hasret duyuyordu. Bazen bütün bunların nasıl olabildiğini düşünüyordu. Aralarındaki serüveni, o zamanki derin duyguları. Tabii Ottawa'daki önemsiz parlamento üyelerinin hep yakındıkları yalnızlığı o da çekmişti. Meclis toplanırken yapacak çok az işinin olmasının verdiği boşluk. O sıralar Margaret sık sık seyahate çıkmıştı ama şimdi bütün bunlar çok uzaktaydı. ''Size bildirmekten çekindiğim bir şey var.'' Millie durakladı. ''Bankadan bir mektup geldi. Hesabınızda olandan fazla para çektiğinizi yeniden hatırlatıyorlar.'' Düşüncelerini toparlayan Holden sıkıntıyla bunun ne zaman hatırlatılacağını korkuyla bekliyordum dedi. 3 gün önce Margaret'le bu konuyu tartıştıkları sıradaki gibi böyle bir zamanda bu tür şeylerle uğraşmak zorunda kaldığına yine içerledi. Galiba bir bakıma kendi kusuruydu bu. Zengin parti taraftarlarının ya da cömert Amerikalı dostlarının kulaklarına birkaç kelime fısıldamasının bol ve çabuk para yardımı sağlamaya yeteceğini biliyordu. Kendinden önceki başbakanlar aynı şeyi yapmışlardı ama bunu bir gurur meselesi yapan Holden böyle davranmaktan çekiniyordu. Yetimhanenin merhametiyle başlayan hayatının bir ömür boyu çalıştıktan sonra yine acıma duygularına sığınarak sona ermesini istemiyordu. Margaret'in biriktirdikleri azıcık paranın çabucak erimesi karşısında duyduğu üzüntüyü hatırladı. ''Kredi için Montreal'i arayıver.'' dedi. ''Mr. Maddox'un benimle ne zaman konuşmaya gelebileceğini öğren.'' ''Onu isteyeceğinizi düşündüğüm için aradım.'' diye cevap verdi Millie. ''Tek boş olduğunuz sıra yarın öğleden sonra o zaman gelecek.'' Holden kabul ettiğini belirtti. Millie'nin becerikliliğine ve pratik oluşuna her zaman hayrandı. Kahvesini bitirmişti. Kahveyi kremalı ve tatlı olduğu kadar da sıcak içmeyi severdi. Millie fincanını tekrar doldurdu. Yastıklı deri sandalyesini kaykıltıp günün sıkıntısız geçirdiği seyrek dakikalarını tadını çıkararak kafasını dinlendirdi. 10 dakika sonra memurlarının yetişmekte zorluk çektiği bir hızla çalışmaya başlayıp işine gömülecekti. Millie bunu biliyordu ve işinde geçirdiği yıllar sonucu kendisi de böyle aralarda James Holden'ın hoşlandığı gibi dinlenmeyi öğrenmişti. Holden rahat bir tavırla ''Metni okudun mu?'' diye sordu. ''Güvenlik kurulundaki konuşmaların metnini mi?'' Bir çikolatalı bisküvi alan Holden başını salladı. ''Evet'' dedi Millie, ''okudum.'' ''Ne düşünüyorsun?'' Millie durakladı. sorunun baştan sağmalığına rağmen içten bir cevap beklediğini biliyordu. Bir keresinde James Holden ona yakınarak zamanımın yarısını başkalarının ne düşündüğünü anlamaya çalışarak harcıyorum demişti. Bana doğruyu değil, yalnız duymayı istediğimi sandıkları şeyi söylüyorlar. Kanadalı olarak bizden geriye ne kalacağını merak ettim dedi Mili. Eğer olursa birleşme demek istiyorum. Tekrar eskiye dönebileceğimizi sanmıyorum. Evet dedi Holden, ben de sanmıyorum. İyi ama o zaman bu bir yenilip yutulma planının başlangıcı olmayacak mı? Ta ki biz Birleşik Devletler'in bir parçası haline gelene, tüm bağımsızlığımızı yitirene kadar. Mili soruyu sorarken bile merak ediyordu. Söyledikleri doğru da olsa bir şey fark ettirir miydi? Gerçekte bağımsızlık bir hayalden başka neydi? Kimse, hiçbir devlet tam olarak bağımsız değildi, olamazdı. Brian Richardson'ın ne düşüneceğini merak etti. Onunla bu konuyu görüşmek isterdi. Belki yenilip yutulacağız veya bir süre için böyle görüneceğiz dedi Holden yavaşça. Ama savaştan sonra bunun tersinin olması da mümkün. Uzun yüzü düşünceliydi, duraladı, sonra devam etti. Biliyorsun savaş her şeyi değiştirebilir Mili. Uluslar yok olur, imparatorluklar silinir. Bazen savaşı kazandıklarını sananlar gerçekte kaybetmişlerdir. Roma bunu keşfetti. Zamanla başka uluslar da, İsrail, Yunanistan, İspanya, Fransa, İngiltere. Aynı şey Rusya'nın veya Birleşik Amerika'nın da başına gelebilir. Belki de ikisinin birden. O zaman Kanada en güçlü ülke olur. Sustu, sonra ekledi. İnsanlar bazen tarihteki büyük değişikliklerin hep yaşadıkları çağın dışında meydana geldiğini sanarak hataya düşerler. Holden'ın kafasında açıklamadığı başka bir düşünce daha vardı. Bir Kanada başbakanı çevresine birleşme olduğu zaman ülkenin bağımsız olduğu zamandan daha kolaylıkla etkileyebilirdi. Beslenerek büyüyecek olan kuvvet ve otoritesiyle bir aracı olabilirdi. Ve sonunda eğer bu işi idare eden Holden'ın kendisi olursa otoritesini ülkesinin yararına kullanabilirdi. İktidarın anahtarı Kanada'nın bağımsızlığının son ipliğinin asla kopmamasına dikkat etmekteydi. Askeri güçlerin kuzeye nakledilmesinin önemli olduğunu biliyorum dedi Mili. Sizin de üretim alanlarını serpintide korumaktan bahsederken ne demek istediğinizi anlıyorum. Ama doğrudan doğruya savaşın içine giriyoruz. Asıl belirtilmek istenen bu değil mi? Savaşın kaçınılmazlığı ve sadece kalıcı olmak için hazırlık yapmak gerektiği konusundaki inancını açıklamalı mıydı? Holden söylememeye karar verdi. Bu halktan gizlemesi gereken bir noktaydı. Denemeye şimdiden başlayabilirdi. Taraf seçiyoruz Mili dedi dikkatle. Bunun seçimimizin henüz yararlı olabileceği bir sıra yapıyoruz. Başka bir deyişle bizim inandığımıza inanmak yapılabilecek tek seçimdir. Ama bunu geri bıraktırma isteği var. Karar vermeyi geciktirmek, hoşa gitmeyen gerçeklerin yok olacağını umarak ellerimizi bağlayıp oturmak. Başını salladı. Artık bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Mili çekinerek sordu. Sor olmayacak mı insanları inandırmak? Başbakanın yüzünde belli belirsiz bir gülümseme oluştu. Öyle olacağını sanırım. Hatta bu iş ortalığı iyice karıştırabilir. Öyleyse dedi Mili, ben de bunları düzene sokmaya çalışırım. Bu sözleri söylediği an yıllarca büyük işler başaran ve şimdi de çok ağır bir meseleyi yüklenen bu adam için içinde bir şefkat ve hayranlık hissetti. Bu bir zamanlar beslediği duyguyla bir değildi ama daha güçlü bir onu saklama, koruma isteğiydi. Yardımının gerekli olduğunu bilmek onu hoşnut ediyordu. James Holden yavaş sesle sen her zaman her şeyi düzene sokarsın Mili dedi. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Dinlenmenin sona erdiğini belirten bir hareketle kahve fincanını yerine koydu. 45 dakika ve 3 görüşmeden sonra Mili, Harvey Warrender'ı içeri aldı. ''Lütfen oturun.'' Holden'ın sesi soluktu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 151.